بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah nasip ederse bugün En'am suresini anlama çalışmasını devam ettiriyoruz. Surenin 155'ten 157'ye kadar olan ayetlerini anlamaya çalışacağız. 154'ten yanlış oldu, evet. Ben de baktım bir rakam eksik. 154'ten evet 157'ye kadar inşallah anlamaya çalışacağız. Ben şimdi kısaca meal vermeye çalışayım ayetlere. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Geçen hafta okumuştuk. Haramlar sayılmıştı ki onlar İsrailoğullarına Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeyler, daha çok tabi bize de haram olan şeyler. Ve şöyle devam ediyor ayetler. ثُمَّ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذ۪ي اَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ Sonra Musa'ya o kitabı verdik. İyi davrananlara nimeti tamamlamak için ve her şeyi açıklasın diye. Ve huden ve rahmeten leallehum bi likai rabbihim yu'minun. Hem rehber olarak hem de Allah-u Teala'nın iyilik ve ikramını içinde bulunduracak şekilde verdik. Belki onlar Allah'la yüzleşme konusuna kesin olarak inanıp güvenirler. Yani çünkü bu insanlar içerisinde gerçekten problem, Allah'a teslim olamıyorlar, hayatı bu dünyadan ibaret zannediyorlar ya da bütün planlarını bu dünyaya göre kuruyorlar, ahireti göz ardı ediyorlar. Ve hâze kitâbun enzellâhu mübârekun. Bu da indirdiğimiz bereketli bir kitaptır, Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Fettebi'uhu. Siz bu kitaba uyun. O zaman Müslüman uyması gereken neymiş? Sadece bu kitap değil mi? Başkası yok. Zaten geçen, daha önce de okumuştuk birkaç kere. Allah-u Teala Araf suresinin 3. ayetinde diyor ki اِتَّبِعُ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilen neyse siz ona uyun. وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Rabbiniz tarafından size indirilmiş olanların olanın dışında evliyaya uymayın. Evliya ne? Yani çok yakın, çok iyi, büyük alim, büyük zat, büyük falan. Tamam, çok. Yani sen o kişiyi çok dindar, çok iyi bir insan olarak görebilirsin. Ama uyman gereken o değil. Uyman gereken Allah'ın kitabıdır. Evet, Allah'ın Resulüne uymamız gerekir. Çünkü Resulün tek görevi kitabı anlatmaktır. Başka bir görevi yoktur. Şimdi şeylerde biz çocukluktan itibaren şirk dendiği zaman putun karşısında secde eden bir adam olarak zihnimiz şartlanmış. İşte efendim kendi adlandırdığınız putlara tapıyorsunuz falan diye hep böyle put kelimesini de sokuşturarak konunun anlaşılmasını imkansızlaştırıyoruz. Yani şöyle bir şey var. Bugün de okullar da öyle. İlkokuldan üniversiteyi bitirinceye kadar işte 5 sene ilkokuldu bizde, işte 6 sene ortaokul ve liseydi, İmam Hatipler 7 seneydi. Ne yapar? 11-12 sene eder. 4 sene, en az 4 sene de üniversite. Ne yapar? 16 sene. 15-16 sene. 15-16 sene boyunca hep aynı şeyler etrafında zihinler şartlanıyor. başka şey düşünemez hale geliyorsunuz. Bu da birilerinin çok hesabına geliyor. Çünkü insanları zihinsel köle haline getiriyorlar. İşte biz de ezberlediğimiz zaman hepimiz öyle, yani öyle olmayanımız yok. Ezberlediğimiz zaman şeyin, o bize ezberletilmiş olan şeylerin hayat boyu kölesi olmaktan kurtulamıyoruz. Çünkü o şeylerden dolayı not almışız, sınıf geçmişiz, diploma almışız. Yani kendimize göre bir sürü şey yapmışız. Bir de şuna bakın, Allah'ın rasullerinin eğitim sisteminde diploma yoktur. Eğitim süresi diye bir şey yoktur. Ondan sonra kadın erkek ayrımı yoktur. Yaş ayrımı yoktur, ırk ayrımı yoktur. Mesela işte Resulullah'ın mescidi orada anlatırken, mescid olduğu için Allah için yapılan bina, oraya ya hiçbir gayrimüslimin girmesi de yasaklanamaz. Mesela bakıyorum Süleymaniye Camisi'ne biz namaza girerken turistler geliyor, içeriye sokmuyorlar. Görevlilere diyorum, niye sokmuyorsunuz? Hocam bize böyle emir geliyor. Ya o turist oraya girmeyip de ne yapacak? Niye sokmuyor? Ne hakkım var ya? Burası Allah için yapılmış bina, o da Allah'ın kulu. Sana ne? Girsin, görsün. Kararını verse, ne yaparsa yapsın. İşte şimdi Resulullah'ın mescidi, kadına, erkeğe, çocuğa, yerliye, yabancıya, Müslümana, gayrimüslime açık olduğu için isteyen herkes rahatlıkla giriyor. Oradan alacağı bilgileri alıyor. Kötü niyetler de giriyor. İyi niyetler de giriyor. Dolayısıyla bir de sorgulama var ister istemez. İnsanlar şartlandırılmıyor. Mesela işte bugün dikkat ediyorsanız kişiye diyorsunuz ki bak Kur'an-ı Kerim'e uyacaksın. O zaman ne cevap veriyorlar Vedat? Kur'an'a uyacaksın dediğin zaman.
Atalarımıza biz babalarımızdan ne gördüysek ona uyarız.
Babalarımızdan ne gördüysek ona uyarız diyorlar yani. Niye babalarından gördükleri, işte biz kalktık kardeşim, biz Hanefi mezhebindeniz. Ya Hanefi mezhebine uyacaksın diye bir şey var mı ayetlerde? Biz Sünniyiz. Sünni olacaksın diye bir şey var mı? Biz Şiiyiz. Öyle bir şey görüyor musunuz? Dolayısıyla çok dikkat edin. Bak Allah-u Teala ne diyor burada? Size indirdiğimiz bereketli bir kitaptır bu. Siz ona uyun. Ve bu ayetler de biliyorsunuz Mekke'de inmiştir. Vettekû, yanlışlardan kendinizi koruyun. Şimdi insanın doğal yapısı hep doğruluktan yanadır. Dünyanın neresinde olursanız olun. Doğal yapı yanlış şeylerden rahatsız olur. Onun için doğal yapınızı koruduğunuz zaman Allah'ın kitabı sizin için olmazsa olmazdır. Çünkü o doğallığın, o doğallığı yaratanın kitabıdır. Birebir örtüşür sizinle. Onun için diyor ki vettekû, doğal yapınızı koruyun. Yani kendinizi yanlışlardan koruyun. Doğal yapınızı koruyun. Şimdi mesela buna da bir anlam veriliyor. Bakayım nasıl mana vermişler burada. Korunun kelimesini vermiş. Güzel. Bu elmalı. Bu o da elmalı değil mi? Tamam. O zaman farklı bir şey yok. Mesela bazı yerlerde takva sahibi olun. Takva ne demek? İşte şu elbiseyi giyeceksin, şu başına şunu örteceksin gibi anlaşılıyor insanların yanında yani. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Belki Allah'ın iyilik ve ikramını görürsünüz. Bir de Allah-u Teala diyor ki bu kitabı indirdim diyor. اَنْ تَقُولُ Şöyle diyebilirdiniz ey Mekkeli. اِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى تَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا Kitap bizden önce iki gruba inmiş. Demek ki bunlar Tevrat'tan ve İncil'den haberdar. Ama diğerlerini bilmiyorlar. وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ Ama biz o kitabın eğitiminden, o kitabı öğrenme konusundan gafiliz, yani uzak durumdayız. Bilmiyoruz biz bunu. Evtekul, ya da şöyle diyebilirdiniz. Hani herkes kendisini çok şey yapar ya. İşte ben şöyleyim, böyleyim. Herkes kendi soyuyla, kendi ırkıyla övmeyi çok sever. Şöyle evtekul lev enna unzil aleyne, ah o kitap bize bir indirilseydi ya. Lekunna ehda minhum. Kesinlikle bu Yahudilerden, Hristiyanlardan daha doğru yolda olurduk. Biz onlar gibi sağa sola yapmazdık. Gelene kadar öyle, geldikten sonra değil. Böyle diyebilirdiniz. Fakat ce'akum beyyinetun min rabbikum. İşte size Rabbinizden açık bir belge geldi. Ne demek? Siz bu Allah'ın ayetini, Allah'ın ayeti olarak, siz de insan olarak Allah'ın ayetisiniz. Okuyup anladığınız zaman, kavradığınız zaman bunun Allah'ın kitabı olduğunu anlarsınız. Hiç kimsenin size anlatmasına gerek yok. Kavrarsınız bunu. Ve huden ve rahme. Allah tarafından size bir rehber geldi. Tamam, güzel. Mesela işte tıpta tedavi ettiğiniz kişilere mesela diyorsunuz ki şunlar yap da bir reçete veriyorsunuz, değil mi, tabip olarak? Nedir o? Bir rehberdir. Yani onu şöyle yaparsan sağlığın şey yapar, ondan sonra da bozmamak, sağlığını bozmamak için şöyle davran diye bir şey veriyor. Bir rehber. İşte Kur'an-ı Kerim'de kişinin doğal yapısını koruması ve kendini geliştirmesi için bir rehberdir. Tabi geliştirirken de Allah'ın koyduğu sisteme göre geliştirecek. Çünkü o doğal yapıyı yaratan da Allah-u Teala'dır. Ve rahmettir. Allah iyilik ve ikramda bulunur. Onun rahmeti ne demek? Bak, onun da rahmetin ne demek olduğunu da Allah-u Teala bu sureden sonraki surede, Araf suresinde bize anlatıyor. Şöyle diyor, bak bu da çok derece önemli. Diyor ki, ya beni Adem, Adem oğulları, Adem oğulları. Kaçıncı? 35. ayet. Araf suresi 35. ayet. İmma ye'tiyennekum rusulun minkum. Kendinizden rasuller gelirse, kendinizden. Mesela Mekkelilere gelen Resul neydi? Kendinden, yani Arap. O zaman Türkiye'ye gelecek olan Resul nasıl olması lazım? Türk olacak. İsviçre'ye giden İsviçreli olacak, ya o dili çok net konuşacak. Yani nereye giderse onlardan. Gelirse diyor, yakussune aleykum ayati, size benim ayetlerimi tam anlamıyla anlatırsa, böyle çok iyi anlayacağınız, çok net bir şekilde anlayacağınız şekilde anlatırsa, femin itteka ve aslaha, kim kendi doğal yapısını korur da kendini düzeltirse, yaptığı yanlışlardan düzeltirse ne olacak o zaman? Fela havfun aleyhim ve lahum yahsan. Üstlerinde herhangi bir korku kalmaz. Ve üzülmezler de. Bakın, korku insanın hayatını mahveden şeydir. Korku olduğu zaman hayatınız mahvolur yani. Her şeyi kaybedersiniz. Ve üzüntü de yok. Yani dünyada insanın asıl arayıp bulamadığı iki şeydir yani. Korku varsa üzerinde, üzüntü varsa, bütün dünya senin olsun, ne olacak? Sadece sıkıntın artar, başka hiçbir şey olmaz yani. Korku, üzüntü varsa, isterse dünyanın en büyük devlet başkanı ol. Ne yarayacak? Ama korku ve üzüntü yoksa hiç umurunda olmaz. Ne durumda olursan ol. Demek ki, bak öyle bir kelime söylüyor ki Allah. Yani doğal yapının korunması ne kadar önemli. Bak, kim kendini yanlışlardan korur ve düzeltirse. Neye göre düzeltecek? Allah'ın indirdiği ayetlere göre. Üzerinde ne bir korku kalır, ne de üzülürler. Yani muhteşem bir mutluluk. Yani dünyada da cenneti yaşamaya başlarsın. Evet. Femen azlemu mimmen kezzebe bi ayatillah. Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarılandan daha kötü davranışı yapan kim? Allah'ın ayeti okunuyor. Sen yalana sarılıyorsun. Ayet, sen kendi kafana göre bir şeyler söylüyorsun. Ve o, şimdi, o çünkü okunan ayetin doğru olduğunu sen zaten kendi fıtri yapınla anlarsın. İlgili ayetler bir aradaysa tabii. Ve tek tek olduğu zaman anlayamayabilirsin yani. Parça parça olduğu zaman anlamayabilirsin. İlgili ayetler bir arada okunacak. Kim Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarılır? Ve sadefe anha, o ayetlerden şöyle burun kıvırır, kenara çekilir. Ne yapıyor böyle? Kibirleniyor, değil mi? Allahü Teala bu tür şeyleri de az önce okuduğum ayetin hemen arkasından, hani doğal yapısını koruyan diye okuduk ya şeyden, 35. ayetinden hemen arkasından aynı şekilde bak dikkat edin ve lediğine kezzebu bi ayatine, burada da aynı şey kezzebe bi ayatine, bu da tekil orada çoğul, tek fark o. Ve istekberu anha, onlara karşı kibirlenir. Burun kıvırmak da kibirlenmektir, değil mi? Bize ne derler? Kimse bilmiyor da siz biliyorsunuz diyorlar mesela bugün. Aynı şey işte. Allah'ın ayetini okuyorsun. Bak Allah şöyle emrediyor diyorsun. Kendine Müslüman diyen diyor ki tamam. Ben mezhebim şu diyor. Ben onu yaparım. Yani kabul etmiyor. Hiç kimse bilmiyor da sen biliyorsun, değil mi? Ya ben mi diyorum? Ben hani benim sözüme uyunsam haklısın, değil mi? Ama ben sana Allah'ın ayetini okuyorum. Şimdi Vedat sen hatırlarsın değil mi? Kader konusunda bizim de tartışmak için bir hoca gelmişti burada. Senin oturduğun yerde oturmuştu. Ben ona bir ayet okuduğum zaman ki Arapçayı biliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i gayet iyi biliyor. Bilmeyen birisi değil. Ve kendisi de Kur'ancı geçinenlerden bir tanesi. Ne demişti?
Ayet okuma demişti.
He, ben inanmıyorum dedi. Bak, ayeti okuduk inanmıyorum. Ve olmaz öyle bir şey. Ya peki öyle demedi ki, bak şu ayete şu manayı verdin, bu mana yanlıştır dedi. Tamam. Biz hata yapmayız demiyoruz ki. Tabii ki yaparız, insanız ya. Nasıl hata yapmayız? Bir insan hiç hata yapmaz olur mu? Peki ben senin hatanı düzeltiyorsam, sen de benim hatamı görüyorsun. Ama fakat öyle demiyor ki, ayeti kabul etmiyor. Ve gelmiş bizimle kader konusunda tartışmaya. Ya bilmem diyen Allah, ne diyorlar? Abdülaziz Bayındır dedi ki Allah bilmez. Lan ben demiyorum ki Allah diyor ya. Ben nasıl diyebilirim Allah adına laf söylemek kimin hakkına? İşte bu kibirlenme meselesi. Kendilerini büyük görüyorlar. İşte burada da aynı. Yalan söylüyor. Böyle yan çiziyor. Ayet okuyorsun. Tamam. Yan çiziyor. Sene zillediğini yastifun an ayatine, ayetlerimizden böyle yan çizenleri ilerisine cezalandıracağız. Allahü Teala hemen vermese say. Şöyle düşünün bakın. İblis Adem'e secde etmedi. Allah niye secde etmedin dediği zaman ben daha hayırlıyım deyip kibirlendi, büyüklendi. Allah'ın emrini görmezden geldi. Sanki o emri Adem vermiş gibi bir hava içerisine girdi. Peki bunun üzerine Allahü Teala iblisi tamam görevden uzaklaştırdı ama beni bunların yeniden dirilecekleri güne kadar yaşat dediği zaman ne dedi? Tamam sen yaşayanlardansın. Ya bu dünyanın tamamını yaşa sen ne olacak? Bir gün bitmeyecek mi? Bakın 12 Eylül'den sonra bir ara o günleri yaşayanlarınız bilir. Gazeteler sık sık şey yapardı, böyle ateizmle ilgili, işte İslam gençlerin Hristiyan olduklarına dair, böyle kiliseler açıldığına dair haberler yayınlarlardı. O haberin, bu haber, yayınları yapan gazetenin ana merkezine de ben haftada bir kere giderdim. Bir takım orada yaptığımız bir takım şeyler vardı ve o ateistler o günün ateistlerinin en tepeleriyle de haftada bir kere mecburen görüşürdüm yani. Bir takım yazılar götürürdüm onlara. Şimdi işte Büyük Darusan Ansiklopedisini çıkarmışlardı o sıra. Şimdi bir gün onların en başındaki kişi bana bizzat, ben öyle Allah'a falan inanmam diyen adam yüzüme karşı. Bir gün bana şunu söyledi. Ya hoca dedi, düşünüyorum da eğer ahiret varsa her şeyi bırakıp ömrü ibadetle geçirmeye değer. Hadi buyur, ne oldu? Kime ibadet edeceksin? Yani herkes bunu gayet iyi biliyor. Bak, yalan söylemek ne demektir? Gerçeği gizlemektir, değil mi? Eğer sen onu öyle biliyor da söylüyorsan sana yalancı denir mi? Yanlış biliyorsun denir, o başka bir şey. Yalan söylemek başka bir şeydir. Çünkü bildiğinin tersini söyleyeceksin ki yalan olsun. Ben de ona dedim ki, ya şurasında ömrümüz ne kadar ki? Hani en fazla bilmedin 100 sene. Hani biraz daha fazla yaşansın. Hoca bırak Allah'ını seversin dedi. 100 milyon sene yaşasak ne olacak dedi. Bir gün ölmeyecek miyiz? Bak dedi, matematikte bir kural vardır. Sonsuz karşısında bütün rakamların değeri sıfırdır. Orası sonsuz bir hayat. Dedi ki, bu öyle bir kumardır ki dedi, bunun kadar kazananı olmaz dedi. Hadi şu kumarı bir oyna da göreyim dedim, böyle yaptım. Kalktı gitti. Hiç cevap vermedi. Hadi şu kumarı bir oyna da göreyim dedim. İşte yalan söyleme ifadesi, bak, hep şeydir. Yani gerçekleri herkes anlamasa yalan söyleme denir mi? Evet. Evet, ayetlerimizde burun kıvıranları cezalandıracağız. Bir makan Yusuf'un bu burun kıvırmaları karşılığında. Çünkü kendilerini büyük görüyorlar. İblis de kendisini büyük gördü. Onun için Allah-u Teala dedi, senin orada büyüklenmeye hakkın yok dedi. Değil mi? فَمَا يَكُنْ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا. Orada büyüklenmeye hakkın yok dedi. Büyüklendikçe değerinizi kaybedersiniz. Aşağıya düşersiniz. Evet, şimdi buradan şunu şey yapalım. Yani kendi, bakın, Kur'an'da biliyorsunuz din fıtrat olarak tanımlanır. Yani varlıklarda geçerli kanun ve kurallar. Bir de bundan sonra zihnimize iyice şey yapsın. Bu pazar günü Ankara'daydım. Bir toplantı yapıldı. Bir tabipler bir üniversite kurmak istiyorlar. Onun birkaç toplantısına katılmıştım. İşte üniversitenin temel yapısı nasıl olmalıdır diye bir kısa bir konuşma yaptım. Sonra tabii uzun uzun müzakereler yapıldı da. Çok dar çerçeveydi yani, böyle toplam herhalde 10 kişilik bir şeydi. Daha önce daha katılanı çok olan toplantılarına çağırmışlardı. Yani kişi sayısı ondan fazla değildi yani, saymadım ama. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir ruh meselesi var. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam için meleklere diyor ki, Adem'e ruhumdan üflediğim, ona secde edin diyor. Ne zaman Adem'e secde ettiler melekler? Şu eşyanın bilgisini bana söyleyin dediği zaman söyleyemediler. Adem'e öğretti, onlar bilmiyorlardı. O zaman ruh ne oluyor? Adem'e bütün eşyanın bilgisini öğretti, değil mi? Sonra meleklere dedi ki, hadi şunların bilgisini bana söyleyin. Eşya derken tüm varlıklar, gökler de dahil. Yani yedi kat gökle ilgili bilgiler de dahil. Şunların bilgisini bana söyleyin dediği zaman onlar söyleyemediler. O zaman secde edin dedi. Peki o zaman o bilgi ne olur? Ruh olur. Allah'ın yarattığı ayetlerdeki bilgi ruh. Peki İşte sana da bu ruhu indirdik diye ayet var. Bu ne oluyor bu kitap? Bu da Allah'ın indirdiği bilgi, ruh. Ruh Allah'ın bilgisi. İster yarattığı ayetlere koymuş olsun, ister indirdiği ayetlere koysun. Peki insana üflediği ruh ne? Bu bilgiyi işleme kapasitesi. Alacaksın. O zaman her iki bilgiyi birlikte işlediğiniz zaman tabiatta hayallerin ötesinde bir şeyde, yani bilimde ve bilimde hayallerin ötesine ulaşmak mümkün olur ki işte Tübingen Üniversitesi ile yaptığımız sözleşmede bu var işte. Eğer Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetleri birlikte okursak bilimde ve teknolojide hayallerin ötesinde bir seviyeye ulaşırız diye. Onlara da bunu söyledim. Şimdi o zaman bizim yapacağımız şu hayatımızda. Tabiat ayetlerini indirilen ayetler ışığında okumak, birlikte anlamaya çalışmak ki biz de tabiat ayetlerinden bir tanesiyiz. Kendimizi de Kur'an'a göre tanımak. Mesela bu ruh konusu ne İslam aleminde bilinir, ne bunu Batı bilir, ne de işte Rusya ve diğer bölgeler bilir. Dünyada bilinmez. Halbuki Kur'an-ı Kerim o kadar ayrıntılı anlatıyor ki bunu. Siz çok iyi biliyorsunuz, İslam aleminin Kur'an'la ilgisi yok ki biz. Ama biz bundan sonra bunu şey yapalım, yani bir, Allah'ın tabiata koyduğu bilgiler ruh, indirdiği kitaplar ruh, onu işleme kapasitesi olarak sırf insana vermiş olduğu şey de kabiliyet de ruh. Bu üçü arasında bir şey yaparsak, bir, hem kendimiz üzerimizde korku da kalmaz, üzüntü de çekmeyiz, hem tabiatta her şey yerli yerine oturur, hem insanlarda sömürü olmaz, müthiş, hem sosyal yönden, hem bilimsel yönden, hem diğer yönlerden insanlık müthiş bir şekilde gelişir. İnşallah Cenab-ı Hak bunları da görmeyi nasip eder. Şimdi ilk okuduğumuz ayette şu var. Musa'ya o kitabı Allah'ın iyilikte bulunduğu kişilere bir tamamlayıcı nimet olarak verdik diyor. Şimdi buna Cenab-ı Hak neyi anlatıyor? Onu Tevrat ve İncil kapsamında Vedat Hoca'dan dinleyeceğiz. Evet.
Evet, bu akşam okumuş olduğumuz bu ayette Allah-u Teala Musa'nın kitabından bahsediyor. Ve Musa'nın kitabının 4 tane özelliğinden bahsediyor bu ayet-i kerimede. Bir tanesi güzel davrananlara, iyi davrananlara nimetini tamamlayıcı bir özelliği olması. İkincisi tafsilen li kulli şey, her şeyi tafsil edici. Üçüncüsü ve huden, yani rehber oluşu. Dördüncüsü de ve rahmeten, rahmet oluşu. Yani 4 tane özelliğini sayıyor Allah-u Teala burada Musa'nın kitabının. Şimdi burada sayılan özelliklerin aynıları ayetlerde Kur'an içinde zikrediliyor. Mesela nimeti tamamlayıcı oluşu Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 3. ayetinde söyleniyor. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti şeklinde Allah-u Teala. Bugün size dinimi tamamladım, dinimi ikmal ettim ve nimetimi tamamladım diyor. Yani Kur'an'ın nimeti tamamlayıcı bir özelliği var. Aynı şeyi Allah-u Teala Musa'nın kitabı için söylüyor. İkinci özellik neydi? Tafsilen li kulli şey. Musa'nın kitabı için söylenen.
Her defasını hatırlatalım Vedat. Yani bizim bu arkadaşlarımızın hiçbirisi onu söylemez ama internetten dinleyenler şey yapabilirler. Musa'nın kitabıyla Tevrat'ı karıştırıyorlar ya. Bunu her defasında hatırlatmakta fayda var.
Tevrat demiyorum.
Demiyorsun da onlar anlayamazlar onu. Onu anlayamazlar. Yani Tevrat'ı Musa'ya indirilen kitap diye bize ezberlettiler. Öyle bir olay yok.
Öyle bir şey yok. Tabii Kur'an'ın Tevrat dediği şey İsrailoğullarının nebilerine indirilen vahiylerin tamamı. Bir külliyat. Musa'nın kitabı da bunlardan bir tanesi. Ama Musa'nın kitabını Allah-u Teala Kur'an'da Kitab-ı Musa diye bir isim tamlamasıyla onu zikrediyor.
Yani hiçbir ayette Tevrat'ı Musa'ya indirdik, evet, diye bir ifade yok. Zaten Yahudilerde de böyle bir bilgi kesinlikle yok.
Kitab-ı Musa'nın kendi içinde de yani Allah-u Teala ben sana Tevrat'ı veriyorum diye bir ifade kullanmıyor Musa Aleyhisselam için. Tevrat tabiri daha çok Musa'dan sonraki kitaplarda geçen bir tabir zaten. Şimdi ikinci özellik tafsilen li kulli şeydi, her şeyi tafsil edici olması. Bununla ilgili de Yusuf suresinin 111. ayetinde Allah-u Teala Kur'an'la ilgili olarak bu sefer şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِي الْاَلْبَابِ Yani bu Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında, onların kıssalarında sağlam duruşlu olanlar için bir ibret vardır. مَا كَانَ حَد۪يسًا يُفْتَرَى Bu uydurulabilecek bir söz değildir. وَلَاكِنْ تَصْد۪يكَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ Bu Kur'an kendi önünde bulduğu kitapları tasdik eder. Ve tafsile kulli şeyin. Bu Kur'an her şeyi tafsil eder. Bakın az evvel Musa Aleyhisselam'ın kitabı için söylenenin birebir aynısı. Ve huden ve rahmeten. Bu da az evvel Musa'nın kitabı için söylenen şeyin birebir aynısı. Likavmin yu'minun. İnanan bir kavim için bu şekildedir. Yine diğer ayetlerde Musa'nın kitabı ile Kur'an arasında yakın bir ilişkiden bahsediliyor. Mesela Ahkaf suresinin 12. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve min kablihi kitab Musa imamen ve rahmeten. Bu Kur'an'dan önce de bir imam ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı diyor. Yani yine burada Musa'nın kitabını Musa'nın kitabı şeklinde isim tamlaması halinde kullanıyor.
Neden imam diyor orada ayette?
Hocam işte
mesela bundan önce şey diyor da ona dikkat edelim. Bir imam demesinin çok önemli bir şeyi var. Onu şimdi anlatacak.
Şimdi aslında mantıken bakıldığında burada şöyle demesi gerekirdi. Yani düz mantıklı düşünürsek işte bu Kur'an'dan önce İsa'nın kitabı vardı demesi gerekirdi. Değil mi? Çünkü kronolojik sırayla giderseniz Kur'an'dan bir önce İsa Aleyhisselam var. Ona kitap indiriliyor. Dolayısıyla bir öncesi olduğu için onu söylemesi gerekirdi. Ama ayet-i kerimede bundan önceki Musa'nın kitabı vardı diyor. Neden bundan önce Musa'nın kitabı vardı diyor. Tabi bunun içinde Musa'nın kitabının işte bu özelliklerini bilmek lazım. Burada zikredilen özellikleri. İşte özelliklerinden bir tanesi imam oluşu. İsrailoğullarına indirilen kitapların içerisinde Musa'dan sonraki diğer nebiler İsa Aleyhisselam da dair hepsinin önünde Musa Aleyhisselam'ın kitabı gelir. Yani İsa Aleyhisselam da geldiği zaman ona İncil indirilmiş olmasına rağmen çoğunlukla insanlara Musa'nın kitabındaki hükümleri tebliğ ediyordu. Kendisine indirilen az sayıda birkaç mevzuyla alakalı hayırlısıyla nesedici hükümler vardı. Onları insanlara şey yapıyordu. Ama büyük çoğunluğunu yine ne yapıyordu? Musa'nın kitabındaki hükümleri insanlara tebliğ ediyordu. İşte miras hukukuyla ilgili bir şey olursa Musa'nın kitabında geçen hükümler geçerli. Evlilikle ilgili olsun Musa'nın kitabındaki hükümler geçerli. Hat cezaları ile ilgili o hükümler geçerli. Bunlarla ilgili hep o hükümleri kullanıyordu. İşte bir takım yiyeceklerle ilgili hükümler gelmişti İsa Aleyhisselam'a, hayırlısıyla nesedici. Onları işte İncil'den insanlara tebliğ ediyordu. Dolayısıyla Kur'an geldiğinde hüküm olarak, kanun olarak halen Musa'nın kitabı geçerliydi.
İstersen burada şey yapsan, arkadaşlarımız açısından da not alıyorlar, faydalı olabilir. Maide suresinin 110. ayetinde Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ı kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettiğini söylüyor İsa Aleyhisselam'a. Tevrat'ı ve İncil'i öğretiyor. Çünkü onun için çok önemli bir şey. Mesela Muhammed Aleyhisselam'a Tevrat'ı, İncil'i önce kitaplar öğrettiği yok. Sadece tasdik ediyor. Ama onu öğretiyor. Bir tek işte Vedat'ın söylediği de şeyde En'am suresi, Ali İmran suresinin 50. ayetinde İsa Aleyhisselam İsrailoğullarına diyor ki önümdeki Tevrat'ı tasdik ediyorum. Edici olarak geldim. وَلُوْحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ Size haram kılınan bazı şeyleri size helal kılmak için geldim. İşte orada onu da daha önceki derslerimizde uzun uzun anlatmıştık. İşte bazı hayvan, mesela deve eti haram, hayvanların bazı yağları haram. İşte ondan sonra tırnaklı hayvanların büyük bir bölümü haram. Evet. Tamam.
Şimdi Musa'nın kitabının imam oluşunun en belirgin özelliklerinden bir tanesi Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen nebiler de Musa Aleyhisselam'ın kitabındaki hükümlerle hüküm vermişler. Hatta elimizdeki eski ahit ya da Tanah diyelim ya da Tevrat diyelim. Metinde en son gelen bölümde, Mika bölümünde bile şu söylenir. Rabbinin Musa'ya indirdiği yasalara bağlı kalacaksınız der.
Yani gene önder. Yani düşün. İmam demek önder.
Yani önder. Evet, yani Musa Aleyhisselam'dan yüzyıllar sonra gelmiş bir nebi ve ona halen inen vahide Musa'nın yasalarına bağlı kalacaksınız diyor. O yasa, o vahide. Peki bu yasalar ne zaman ortadan kalkıyor? Tam olarak hayırlısıyla ve mislini nesi olması işlemi Kur'an geldiğinde. Yani Kur'an'a kadar Musa'nın o yasası devam ediyor. Kur'an geldiğinde artık İsa Aleyhisselam'da olduğu gibi Muhammed Aleyhisselam hem Kur'an'la hem Tevrat'la hüküm verecek diye bir şey yok. Artık Kur'an'da mirasla ilgili yasalar da var. Hat cezaları ile ilgili yasalar da var. Aklımıza gelebilecek diğer tüm konularla ilgili yasalar mevcut. Dolayısıyla Allah Resulü de Kur'an ile hüküm verdi. Ya bu konuda gideyim Kur'an'da bir yasa gelmedi, şununla hüküm vereyim demesine gerek kalmadı İsa Aleyhisselam'da olduğu gibi. O yüzden ayet-i kerimede bundan önce Musa'nın kitabı vardı diyor. Söylenen şey onunla bu.
Ya burada bir şey var. Bu onu da atlamamak lazım. Muhammed Aleyhisselam niye Kabe'ye dönmedi de Kudüs'e doğru döndü? Çünkü o da Kur'an-ı Kerim'de emredildi işte. Bu En'am suresinde 90. ayetteydi değil mi? Evet. Orada diyor ki bunlar kendilerine rehber verdiğimiz kimselerdir. Onların rehberine uyu deniyor. Ama ne zaman ki Kur'an-ı Kerim tamamlanıyor, Maide 3. ayette اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينَ Bugün sizin dininizi mükemmel hale getirdik. Nimetimi getirdim, tamamladım nimetimi ve sizin için din olarak bu İslam'a razı oldum. Artık ona ilave ve çıkarma yapılamaz. Neyse o, çünkü bu En'am 90. ayetten dolayı mesela Resulullah Kudüs'e dönmek zorunda kaldı. Kur'an-ı Kerim Mekke'ye dön emrini verinceye kadar. Yani o da Allah'ın emriyle oldu yani.
Evet. Aslında kitap ehli de öncesinde gelecek olan son nebinin ve ona indirilecek olan kitabın bu özellikte bir kitap olacağını biliyorlardı. Çünkü onların ellerindeki Tevrat'ta gelecek olan nebinin özelliklerinden bir tanesi de gelecek olan nebinin Musa gibi bir nebi olacağıydı. Bu ifadenin altı çizilir. Yahudi yorumcuları da bu ifadeyi olabildiğince farklı yere çekmek için uğraşırlar. Şimdi onların kardeşlerinin arasından işte İsmail oğulları senin gibi bir nebi çıkartacağım. Şimdi senin gibi bir nebi ifadesi İsrailoğulları açısından çok rahatsız edici bir ifade. Çünkü onlara göre hiçbir nebi Musa Aleyhisselam gibi olamaz. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın kitabı imam bir kitap olduğu için artık onun önüne geçebilecek başka bir kitap olması mümkün değil onlara göre. Diğer nebilerin kitapları hep onu tafsil edici, açıklayıcı nitelikte kitaplar. O yüzden kendi yorumlarında bu ifadeyi bir şekilde tevil etmeye çalışmışlar. Demişler ki ya burada Musa gibi senin gibi diyor ama aslında söylenen şey o değil diyorlar. Yani senin gibi hak yolda yürüyecek, Allah yolunda yürüyecek manasındadır. Yoksa hiçbir nebi Musa gibi olamaz demeye getiriyorlar. Oysa ki o senin gibi ifadesi Musa'ya verilen kitap gibi bir kitap verilecek ona. İçerisinde her türlü hükümler mevcut, her şey açıklanmış, her şey en ince ayrıntısına kadar belirlenmiş. Böyle bir nebi gelecek işte onların kardeşlerinin arasından diyor. Kur'an'ın indiği dönemde de mesela bakın Ahkaf suresinin 30. ayetinde biliyorsunuz işte cinlerden bir grup gelip Kur'an'ı dinliyorlar. Kur'an'ı dinledikten sonra kavimlerine dönüyorlar. Kavimlerine döndükten sonra da şöyle diyorlar. Kalu ya kavmena inna semina kitaben unzile min ba'di Musa. Ey kavmimiz biz Musa'dan sonra indirilmiş bir kitap dinledik. Musaddikan lima beyne yedeyhi kendi önünde olanları tasdik ediyor. Yehdi ilel hakka ulaştırıyor ve ila sıratim tarikim mustakim, dost doğru bir yola iletiyor diyor. Yani bunlar dinledikleri zaman indirilen kitabın Musa'nın kitabı gibi bir kitap olduğunu hemen anlıyorlar. Ve kavimlerine gidince de diyorlar ki işte bizim beklediğimiz kitap bu. Zaten böyle bir kitap bekliyorduk. Musa gibi bir nebinin gelmesini bekliyorduk. İşte biz öyle bir kitap dinledik diyorlar. Biliyorsunuz Nebimize Hira mağarasında vahyin gelmesinden sonra bir olay anlatılır Buhari'de. İşte evine dönüyor, Hazreti Hatice'yi anlatıyor vesaire. O da bir akrabasına gidiyor. Hristiyan olan bir akrabası. Bu olayı anlatıyor. Varaka bin Nevfel deniyor. Varaka bin Nevfel de şunu söylüyor, duyar duymaz. Onun gördüğü diyor, Allah'ın Musa'ya gönderdiği namustur diyor. Bu namus şeyini ben şeyden baktım gelmeden önce açıklamalara. Cebrail diye çevirmişler hep. Oysa ki bu namus kelimesi o dönemde kitap ehlinde çok kullanılan bir tabirdir ve Musa'nın kitabı için kullanılır. Namus. Bize Doğu Hristiyanlığı dersi vardı. Doğu Hristiyanlığı dersinde Arapça metinler okuyorduk. O dönemki Arapça metinleri, Hristiyan Arapça metinlerini. Orada hep bu namus kelimesi geçiyordu Hristiyan metinlerinde. Hani biz sormuştuk bu namus ne manaya geliyor? Musa'nın kitabı için, yani o ilk beş kitap için kullanılan bir tabirdir. Kitap ehli için de çok kullanılan bir tabir. İşte Allah'ın Musa'ya gönderdiği namustur dediği, Musa'ya indirilen o şeriat gibi bir şeriatın da ne bileyim yani bekledikleri şey o. Musa'nın kitabı gibi bir kitap bekliyorlar. Her şeyi açıklayan, bütün hükümleri barındıran. İşte bu kitap o kitaptır diyor. Hemen tanıyor Hazreti Hatice'nin o akrabası. Bilmiyorum çok karışık oldu mu, anlaşıldı mı hocam?
Ben anladım, başkasını bilmem. Evet, şimdi sen bu Femen Alelemu diye başlayan ayetleri baktın mı?
Baktım biraz hocam.
Kaç tane var?
Burada bu sıra ayet, aynı şey ayetten çıkardım da. Hepsi zulümden.
En büyük yanlışı yapmak ne demekmiş Kur'an-ı Kerim'e göre? Onu bir şey yapalım, evet.
Burada Femen ezlemu men kezzebe bi ayetillah ve sadefe anha diye bir zulüm kelimesi geçiyor.
Evet, şu zulüm kelimesinin anlamını şey yapalım da tekrar hatırlatalım. Türkçe'de zulüm başka bir manadadır, Arapça'da başka bir manadadır. Araplar وَضُعَ شَيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. Yani bir şeyi olması gerekenin dışına koymak. Yani Türkçe karşılığı yanlış yapmaktır. Ama Türkçe'de zulüm dersek yanlış yapmak, evet zulüm yanlıştır ama zulüm etmek yanlış yapma anlamını çağrıştırmaz. Onun için bu zulüm, Kur'an-ı Kerim'deki o zulüm kelimeler hep yanlış yapma anlamındadır. Evet. Ne diyor ayetlerde?
Ayetlerde aynı şekilde yani bu dediğiniz gibi bir şeyini yanlış bir yer, yani kendi yerine koyma, başka aslı olmayan bir yere koymak. Yani yerinde iş yapmamak anlamını geliyor. Mesela Enam 21. ayette ve men azzamu mimmen iftara ala Allahi keziben ev kezzebe bi ayatihi innehu la yuflihu zalimun diye geçiyor. Yani bu aynı, yani Allah'a yalan, bir yalan iftira olarak atarlar. Yani Allah'a yalan yalanlayarlar. Yani Allah'ın ayetlerini yalanlayarlar. Kezzebe bi ayat, inkar ederler kişiler. Değil mi? Daha yanlış yapan aynı, kimse var mı? Evet. Evet, anlamda var. Burada anlam 93. ayette de aynı şey geçiyor.
Araf'ta da var, değil mi?
Evet, Araf'ta da var.
Mesela bu
37. ayette geçiyor.
Kaç? 37. Tamam.
Femen ezzamu men iftara ala Allahi kezibin ev kezzebe bi ayatihi ulaike yenaluhum nasibuhum minel kitab.
Mesela bir yalanı Allah'a mal edenlerden, mal eden kişiden daha büyük yanlış kim yapabilir? Şimdi yalan, diyorsunuz ki bunu Allah yapmıştır. Yani burada sık sık şey yapıyoruz yani. Bugün bizi geleneksel İslam'da bu tür yalanlar sayılamayacak kadar çok yani. İşte mezheplerde bize sanki Allah'ın emriymiş gibi öğretildi. Ve yani o bilmiyorsunuz ki yani şartlandırıyorlar, çocukluktan arıyorlar sizi. Yani sorgulama fırsatı yok. Zaten bizim medrese geleneğimizde sorgulama yoktur. etmiyor. Ben şeyde Erzurum'da şey yapardım yani, medreseye intisap etmedim ama evimiz Erzurum'da olduğu için şehrin de tam merkezinde şey yapardık. Boş zamanlarımda gider, derse katılır, gelirdim. Birkaç kere soru sordum, baktım ki hoca rahatsız soruyor. Bundan sonra daha vazgeçtim soru sormaktan. Halbuki soruyu sonuna kadar sormak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nebilerinin Allah'a nasıl sorular sorduğuna dair ayetler var yani. Onun için buna çok çok dikkat, ama şey değil işte. Yani bakıyorsunuz ki o kadar yanlış şeyler Allah'a mal edilmiş ki. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah hiçbir nebisini günahtan korumamıştır. Ama hepimize öğrettikleri nedir Arşid'in? İsmet sıfatı.
Masum, evet. Nebiler
yani
masum.
Allah nebileri korumuştur. Ya Allah şirkten korumuyor. Müşrik olmaktan korumuyor. Bu nedir? Nereden çıkarıyorsun? En ağır sözleri herkesin söylediği gibi, hatta onlara daha ağırıyla söylüyor. Çünkü bir insanın imkanları ne kadar çok olursa, ya mesela şuraya bir ihtiyaçlı birisi gelsin, parası olanla olmayanın sorumluluğu aynı olur mu? Nebilerin sorumluluğu çok daha fazla. Şimdi mesela işte Kur'an-ı Kerim'de iman esasları ile ilgili ayetler vardır. O ayetlerde şey, kadere iman diye bir kelime geçmez. Ama kadere iman diye bir, ama kader var mı? Var. Anlamı ölçü demektir. Allah'ın tüm varlıklara koyduğu ölçü, önce o varlığın ilk yapısını oluşturur, sonra ölçüsünün içine koyar. İnsanlar da aynı şekilde, Allah'ın nebileri de aynı şekilde. Ama kaderi tam bir ölçüsüzlük haline getirip iman şartı yapmışlar. Yani ve inanmayana ne diyorlar, kadere inanmayana? Kafir diyorlar, değil mi? E peki şimdi o zaman şunu bunu şey yapmayalım. Yani Mekkelileri ne şey yapalım? Mekkeliler ölmüş gitmiş. Bugün ben Müslümanım diyenlerle uğraşalım. Ya bir yalanı Allah'a mal ediyor. İmanın şartıdır diyor. Efendim Resulullah şey gelmiş, Cibril gelmiş de ona sorular sormuş da, ya Cebrail bilgi getirir, soru sormaya gelmez. Farz et ki sordu, doğru olduğunu kabul ederim. Peki ne diyor? Kadere inanmak. Hayrı ve şerri, hayrı da şerri de Allah tarafındadır. Yani ölçü, hayrın ölçüsünü Allah koyar, şerrin ölçüsünü. Manası Arapça bakımından budur. Siz kendi kafanıza göre bir sürü anlamlar verip insanları böyle işe yaramaz hale getirerek bunda dinin emri yapıyor. İşte buyur işte bak, bunlardan daha büyük yanlışı kim yapar? Ve bunlar dini ne hale getirmişler? Ve bunlarla mücadele ettiğimiz zaman nedir? Kendi adlarını kendileri ya da babalarının koyduğu ve putlaştırdıkları kişilerle Allah'ın ayetlerine karşı çıkmıyorlar mı? Evet. Başka?
Başka bu ayetler benziyor birbirine. Açıkladınız sanırım.
Hepsi birbirinin benzeri.
Benziyor. Aynen.
Ama ben bütün mesele şu. Mesela bu hepsinin özeti belki Adem, Havva ve İblis. O bahçeden çıktığı zaman Allahü Teala ne dedi? İhbitu minha. Bakara suresinin 40. ayetiydi galiba, değil mi? Ya da 38 miydi? Bir bakayım da. Ayet numarası. 38'miş. İhbitu minha cemi'an. Hep birlikte oradan inin. Fe imma ye'tiyennekum minni huden. Benden bir huda, bir kitap gelirse size. Bak Adem, Havva, İblis çıkıyor bahçeden. Bir kitap gelirse dediğine göre, hüda rehber. Demek ki henüz bir kitap inmemiş. İnmediğine göre Adem o bahçedeyken nebi miymiş? Yok, değil. Bak size gelirse derken bu üçü, Adem de dahil. Arkasında ne diyor? فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Kim benim o rehberime uyarsa üzerinde ne bir korku olur, ne de üzüntü çekerler ki o şeyden de okuduk Araf suresinden de kendi doğal yapısını korur, üzüntüden tamamen kurtulur, korkudan da kurtulur. Ve huzur içerisinde bir hayat yaşar, mutlu bir hayat yaşar. Arkasından diyor ki vellezine keferu. Keferu örten. Örten, küfür örtmek demektir. Keferu örtenler. Ama nasıl örtüyorlar ve kedde bu. Şimdi örtmenin yanlışlığı mesela Allahü Teala kendisi için de kullanır. Yani kefaret dediğimizdedir. Kefaret Allah'ın insanın günahını örtmesidir. Yani örtmenin şekli önemlidir. Doğruları örtmek başkadır. Yanlış şeyleri örtmek başkadır. Yani insanları korumak için şey yapmak başkadır. Diyor ki ve kedde bu bi ayatina. Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyerek fakat kezzebu takdirinde yalan söyleyerek gerçekleri örtenler. Demek ki bu şey esas iki şey yani. Yalan söyleyerek örtmek. Onun için kafirlerin değişmez özelliği yalan söylemektir. Ama bizim kafir dediğimiz o kadar çok insan var ki yalan söylemiyor. Adam onu öyle biliyor. Yalan olarak bilmiyor. O zaman onların durumu farklı. Onları diğerleriyle aynı kategoriye sokamayız. Kim yalan söylüyor ve gerçeği bile bile gizliyorsa suçlu onlardır. İşte onlar ülaik ashabınlar, ateş ashabı, ateşin ashabı onlardır. Yani orada onlar, o ateşte onlar yanacaklardır. Hum fiha halde, onun içerisinde ölümsüzdürler. Yani dünyada da ateş içerisinde, yani mutsuz, İçim yanıyor, çok huzursuzum, mutsuzum der işte bunlar. Korku da onların üzerinde olur, üzüntü de onların üzerinde olur. Peki Allah yardımcımız olsun.